Ayrım 19.
Teşekkür ederim kaptan. O motorun kazazedelerini almak üzere bir motor gönderiyoruz. Acele edin. Bu Atlantik göğünden hiç hoşlanmadım. Yellowtail'in üst bölmesine suyun dolmasını dinleyen O'Keefe, yola çıktı dedi. Umarım ki başarır. O resimler herifin beş para etmez canından çok değerlidir. Haksızsın. Tamam, bir esrar çözdük ama ben hiçbir şeyin bir insandan değerli olduğunu kabul edemem. Sus dedi Janet erkeğe sokularak. Candan, yaşamaktan ya da esrardan söz etme. Yalnızca sus. Tekne sarsıldı. Çıktı dedi O'Keefe. Dediklerimi unutmazsa su yüzüne çıkar. Ben neden bizim de diğer hava şişelerini takıp arkasından gidemediğimizi anlayamadım dedi Beth. İkinci bölme su dolu da ondan. Kapağı şimdi açarsak teknenin içi dolar ve batarız. Janet adama baktı. Ama zaten batıyoruz, ne önemi var bunun? O'Keefe'in ağzı açık kalmıştı. Vay canına, haklısın be. Solunum aygıtlarını aldı. Pekala, iyi dinleyin şimdi. Bu sınavda kalırsanız tekrarı yoktur. Önce gürültü duyuldu. Denizde kıpırdamadan duran gemilerin üstüne doğru gelen yüz buharlı lokomotifin gürültüsünü andıran bir ses ve aynı zamanda bir hava hareketi. Güneş pırıl pırıldı. Garip, mercek biçimli bulut epey alçaldığı halde rüzgar yoktu. Yaklaşan gürültüden başka bir şey yoktu. Serin bir hava dalgası önce Lamprey'e sonra da Rus gemisinin iskele tarafına çarptı. Her iki gemide de denizciler havanın neden böyle ansızın değiştiğini anlamak için başlarını kaldırdılar. Ama onu henüz o anda görmeyeceklerdi. 24. David Lester, hava borusu olmadan 70 metre derinden nasıl olup da su yüzüne çıktığını öleceği güne kadar anlayamayacaktı. Sahip olduğu tüm bilgiyi kullanmıştı. Suyun içinde yükselirken soluğunu ağır ağır veriyor, vücudunda genişleyen gazların sıkışmasından oluşacak akciğer embolisinden kaçınıyordu. Karnında artan karbondioksitin neden olduğu su içme isteğine de karşı koyabilip ağzını sımsıkı kapalı tutmuştu. Tek umudunun bu olduğunu biliyordu. Birden başı suyun dışına çıktı ve derin bir soluk aldı. Ciğerlerini iyice şişirdikten sonra eski torpido botu araştırdı gözleriyle. Görünürlerde yoktu. Su sanki uzun zamandır durgun kalmış bir havuz gibi parlak, yeşilimsi bir renk almıştı. Sonra bir tahta parçası gördü. Bir metre kadar uzunluğunda şeytan denizinin parlak yüzeyinde inip kalkıyordu. Lester gücünü korumaya çalışarak ağır ağır yüzdü. Gördüğü nesne Tiger Shark'ın kıç yatırmasıydı. Bilinmeyen bir güç koca sağlam tekneden bu parçayı bırakmıştı geriye. Tahtaya yapışık bir el, bir bilek, bir kol parçası vardı. Bilekte küçük altın filli bir bilezik görünüyordu. Lucia de la Renata'nın her gün taktığı bilezik. Tırnakları parlak kırmızıydı ama etleri yeşilimsi bir maviye dönüşmüş, parçalanmış kısmından da bembeyaz kemikleri fırlamıştı. David Lester arkasına dönüp kustu suyun içinde. Rus gemisine gönderilen Lamprey'nin motorunda Gloria Mitchell, Pat Crosby'ye söyleniyordu. Little Judy'nin batarken filmini çekmeliydin. Crosby dümencinin yanında oturan Wiggins'e baktı. Kusura bakma ama canım çekmek istemedi. Canının ne isteyip ne istemediğini göreceğiz. Walter, konuş bakalım. Wiley kendi ruhunun derinliklerine baktı ve özür dilerim Glor ama Pat haklı dedi. Dünya sen Barbara Walters'ı alt edesin diye dönmüyor. Biz de bu işin içindeyiz. Procter & Gamble şirketinin sabun satması için facia sağlama hakkımız yoktur. Gloria öfkeden kuduracaktı neredeyse. New York'a döndüğümüzde ben size gününüzü gösteririm diye bağırdı. İstediğini yapabilirsin Gloria. Artık senin hırslarının önemli olmadığını anlamıyor musun? Bir çocuğun ölümüne neden olduk. Bundan sorumluyuz. Öyle bir şey yok kesinlikle. Hepimiz aynı tehlikeyi paylaştık. Bugün artık kötü haber getirenleri öldürmüyorlar. Ben yaşayacağım. Walter hem de daha büyük olarak. Bir felaketten kurtulmuş bir kadından daha değerli bir satış malı olamaz. Bayan Walters sıkı sıkı tutunsun ABC şirketine. Ama geride pazarlığa oturacağım 3 şirket daha var. Kontratım da bu Mart sonunda bitiyor. Pazarın en doruğundayım ve bundan elimden geldiğince yararlanacağım. Önümde duranı yıkar deviririm bundan sonra. Eğer sizler bana katılmazsanız yaşamınızın en büyük yanlışını yapmış olursunuz. Sen bunları o boktan üniversitede öğrenmedin mi? Bence bu kadın tam kaçırmış dedi Pat Crosby. Ne yazık ki bu henüz bir suç değil, dedi Wiley. Kenneth O'Keefe, şunu söyleyeyim ki pek hoş olmayacak, dedi. Kadınlar soluma ağızlıklarını ve hava şişelerini takmışlardı. Kapağı açınca içeri oluk gibi su dolacak. Işıklar sönecek, oradan oraya çarpılacaksınız. Sakın çıkmak için acele etmeyin. Aksi takdirde kapağın ağzında sıkışıp kalırsınız. Kalın bir İngiliz anahtarı aldı eline. Gövdeye bununla iki kere vuracağım, ancak ondan sonra çıkın. Dix'e söylediklerimi de unutmayın. Hava kabarcıklarından hızlı yükselirseniz ciğerleriniz patlar. Su yüzüne çıkınca can yeleklerinizi şişirin. Çıkmadan önce değil. Tekrar ediyorum, gökyüzünü görmeden can yeleklerinin ipini çekerseniz ölürsünüz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, dedi Bat Forsyth. Haydi bakalım O'Keefe, başlayalım artık. Yoksa dediğin gibi her an biraz daha iniyoruz dibe. O'Keefe ağızlığını dişleri arasına sıkıştırdı. Haydi. Ses giderek büyüyordu. Güverte altındakiler de şimdi duyup dışarı koşmuşlardı. Rus teknesinde disiplin daha sıkıydı ama orada da tayfalar ya güverteye çıkmışlar ya da başlarını lombozlardan uzatmışlardı. Motorda olan Wiley, korkarım hava her an patlayabilir, dedi. Can yeleğini sıkıştırdı. İnşallah patlamadan önce Lamprey'e varırız. Ne kadar küçük bir insanmışsın, dedi Gloria. Bu ana kadar fark etmemiştim bunu. Paul Forsyth başları üzerinde dolanan mercek biçimli buluta bakarken yaklaşan rüzgarın uğultusunu duydu. Art, o kahrolası motor çabuk yanaşsın. Hava fena bastıracak sanırım. Lovejoy megafonla motoru çabuk getirin, çabuk olun diye seslendi. Sıradan bir fırtına değil bu, dedi Forsyth. Ray, herkesin derhal aşağı inmesini söyle. Barnstable teknenin hoparlör düzenine geçti. Dikkat dikkat, tehlike alarmı. Herkes can yeleğini takacak ve kamerasından dışarı çıkmayacak. Güverteye çıkmak yasaktır. Bu ne yahu, dedi Lovejoy. Tüm yaşamım denizde geçti. Böyle bir şey duymadım bugüne kadar. Ben de, diye Forsyth karşılık verdi. Hızlanan rüzgar karşısında motor yavaşlamıştı. Gloria Mitchell, Lamprey'nin dümendeki tayfasına dönüp bağırdı. Neden daha hızlı gitmiyoruz? Hanımefendi, daha hızlı gidersek tekneye daha çok su dolar. Bırak çocuğu, dedi Wiley. O yalnızca görevini yapıyor. Büyük denizci konuştu, diye güldü Gloria. O'Keefe kapağı açınca deniz milyonlarca yumruk gibi saldırdı üzerlerine. Adamla iki kadın teknenin kenarlarına kontrol tablosuna çarptılar. Ağızlıklarını kenetlenmiş dişleri arasında tutmak bile başlı başına bir işti. O'Keefe bacaklarını tablonun çevresine sararak suyun yatışmasını bekledi. Sonra uzanıp tavana iki kere vurdu. Gidin, diye düşündü. Cehennem olun buradan. Anthony Dix, Yellowtail'in yerini belirleyen turuncu şamandıradan bir karış ötede çıkmıştı suyun yüzüne. Ağızlığını tükürüp imdat istedi. Güvertedeki Bob Hart adamı görmüştü. Motor ise Lamprey'nin öteki yanındaydı. Motorla bağlantısı olsaydı bile bu yana gelmesi için 5 dakika geçmesi gerekecekti. Bunun için tekneye bağlı can simidini fırlattı. Dix simidi yakaladı ama Lamprey'e çıkamıyordu. Hart da onu çekecek kadar güçlü değildi. Hart imdat istedi. İki tayfa ve Forsyth koşarak gelip Dix'i güverteye çıkardılar. Aşağıda kaldılar, diye soluk soluğa anlattı Dix. Enerji kesildi, batıyorlar. Peki senin ne işin var burada, diye öfkeyle bağırdı Forsyth. Dix konuşamıyordu, boğulacak gibiydi. Film kasetlerini uzattı. Karınız bunların kurtarılması gerektiğini söyledi. İçlerinde su yüzüne çıkabilecek şansı olan bir tek ben vardım. Üzgünüm. Hala öfkeli olan Forsyth adamı iteledi. Arthur Lovejoy arkadaşının kolunu tuttu. Paul, hiçbir şey yapamazsın. İçeri gir. Bu fırtına geçene kadar bekleyelim. Sonra onlara yardımın bir çaresini buluruz. Ne yardımı? Nereden? Bir şeyler düşünürüz. Şimdi gir içeri artık. Yük treni gürültüsü şimdi öylesine artmıştı ki avaz avaz bağırıyorlardı. Tanrım, şuna bak. Forsyth köprü küpeştesine tutundu. Tam ortasına dal. Ama motor... Onlara yardım edemeyiz artık. Tam ortasına dal. Dümenci dümeni batıya kırarak Lamprey'i döndürdü. Tanrı yardımcımız olsun, dedi Arthur Lovejoy. İki kadınla O'Keefe su altındaki naylon halata ip üstündeki maymunlar gibi tutunarak yukarı çıkıyorlardı. En önde Beth vardı. Solunum aygıtından çıkan kabarcıkları gözlüyor ve onlardan ağır çıkmaya çalışıyordu. Altında Janet'ı ve onun altında O'Keefe'i görüyordu. İkisi de ölçülü adımlarla yükseliyorlardı. Beth'in ciğerleri ağrıyordu. Nedenini anlayamıyordu bir türlü. Oysa çok kolay açıklanabilir bir şeydi bu durum. Saf oksijen sarhoşluğu geçirmek için birebirdi. Yellowtail henüz karada havuzdayken işçilerin birkaçı bu bedava ilacı kaçırmamışlardı. Beth talihliydi yine. Onun şişesi çeyreğine kadar doluydu. Janet'ınki daha azdı ve O'Keefe'inki ise vatan denizaltıyı terk ettiği anda hemen hemen boştu. Yine de su yüzeyine çıkabileceklerdi az daha. Beth altındaki her şeyi ayna gibi yansıtan parıltılı yüzeyi gördüğü anda Janet'ın ayağından çekiştirdiğini fark etti. Aşağı bakınca O'Keefe'in acıyla iki büklüm olduğunu gördü. Janet eliyle işaret edip Beth'in ağızlığını çekip aldı. Beth oksijen şişesinin askılarından da kurtulup yüzeye ve temiz havaya çıktı. Ancak Beth gözlerini su altından ayırmıyordu. Derin bir soluk alıp tekrar başını suya sokunca Janet'in O'Keefe'in yanına yüzüp soluma aygıtını verdiğini gördü. O'Keefe aygıtı takmaya çalıştı ama başaramadı. Suyun içinde debelenmeye başladı. Kolu kızın yüzüne çarpmıştı. Janet'in ağızlığı ağzından fırlarken kendisi de suya gömülmeye başladı. Beth Forsyth bir çığlık atıp kıza doğru yüzmeye çalıştı ama bir iki kulaçtan derine inemedi. Gözünün ucuyla Janet Lovejoy'un şeytan denizinin dibine doğru çekildiğini gördü. Kenneth O'Keefe de bir iki kasıldıktan sonra dibe doğru gömülmeye başladı. Beth yapayalnız kalmıştı. Boşluktan Efsaneler. Sarı Duvar. Paul Forsyth'in hikayesi. 20 yılı aşkın bir süredir denizlerde dolaşırım. Gerçek olan ve olmayan yüzlerce inanılmaz hikaye dinledim bu süre içinde. Ama duyduklarımın hiçbiri 20 Aralık akşamı Şeytan Denizi'nde başımıza gelenlere hazırlamamıştı beni. Her şey çığırından çıkmıştı. Denizaltımız batıyordu. Karım da içindeydi. Karımın bana iletmesi için verdiği 3 film kasetiyle ancak Anthony Dix çıkıp kurtulmuştu denizaltından. Gökyüzü karmakarışıktı. Deniz de öyle. Sanki kenarları yukarı doğru kıvrık, geniş yeşil bir kabın içinde gibiydik. Karayla telsiz bağlantımız kesilmişti. Knipovich adında bir Rus teknesi batan bir motordan televizyoncu 3 kişi ile motorun kaptanını kurtarmış ve kendi motorumuzla bize göndermekteydi. Isı 30 derece birden düşmüştü. Eski model bir lokomotiften çıkıyormuşa benzeyen garip bir ses duyulmaya başlanmıştı. Karaya dönmeye zaten karar vermiştik. Yolculuğumuzu berbat edecek çok şey olmuştu. O sırada Yellowtail'da batınca artık ne yapacağımızı bilemiyordum. Ama o anda herhangi bir seçeneği yeğleme olanağımız kalmadı. Ray Barnstable radar odasından çıkıp "Üstümüze bir şey geliyor, batıdan!" diye bağırarak koşarken gördüm onu. Ray de aynı anda gördüğü için birden sesi kesilmişti. Sarı bir duvara benziyordu. Bunu başka bir biçimde tanımlamaya olanak yok. Batan güneş yönünden önüne bir fırtına katmış olarak geliyordu. Gürültü katlanılmaz bir hal almıştı şimdi. Ufuk tümüyle gözden yok olmuştu. Onun yerine bu şey vardı. En az 70 metre yüksekliğinde ve sarı su ve sisle köpük köpük. Ne kadar hızlı yol aldığını bilmek olanaksızdı. Ama gördüğümüz andan bize çarpıncaya kadar 2 dakika geçtiğine göre saatte 100 mil hızla hareket ettiğini söyleyebilirim. Doğal olarak her yerde aynı olamayacağıma göre şimdi anlatacaklarımın çoğunu bana bunu yaşamış olan diğerleri söylemişlerdir. Motoru kendi yazgısına bırakmak zorunda kaldık. Onu yanımıza çekmeye zamanımız yoktu. Kendi kurtuluşumuz için tek umut da Lemfrey'nin burnunu dalgalara vermekti. O dağ gibi dalgayı görünce hemen komut verdim. Makine dairesi bir motoru tam tornistan çalıştırırken diğerini tam yol ileri verdi. Dümenci de elinden geldiği kadar motorlara yardımcı oluyordu. Tam o anda nöbetçilerden biri bağırarak bir yeri gösterdi. Karım Beth, denizaltı şamandırasının yakınında su yüzüne çıkmıştı. Bize doğru yüzmeye başladı. Tekneyi döndürmeye devam edersem karımı ezecektik. Kaptan Arthur Lovejoy kolumu tuttu. "Paul, Beth bu." Omuzumu silkip elinden kurtuldum. Geminin burnu kendisine doğru yaklaşırken karımın inanmayan bakışlarla bana baktığını gördüm. "Ezeceksin," diye bağırdı Lovejoy. Ona tanıyabileceğim bir tek fırsat vardı. Her iki motorun tam istim ileri gitmesini söyledim. Dönmeye devam edecektik ama hızımız kesilmiş olacaktı. Beth yüksek burnun altında gözden kayboldu. Ona çarpıp çarpmadığımızı bilemezdim. Lovejoy alarm düdüğüne 3 kere bastı. Güvertede kalan birkaç kişi de aşağıya koşuştular. O sırada farkında değildim ama içlerinden biri aşağıya inmemiş. Bu ikinci süvarimiz Bob Hart'tı. Beth'i sancak tarafımızda suda çırpınırken gören Hart, bir kayık çengeli yakalamış, küpeşteden eğilmiş ve Beth tam pervanelerin altına sürüklenmemek için tekneye bir tekme atarken çengeli gömleğine geçirivermiş. Korkusu ve durumun acilliği kendisine insanüstü bir güç vermiş olmalı ki Beth'i yakaladığı gibi kaldırıp güverteye atmış. Köprücük kemiği kırılmış olan Beth, adamın ayakları dibine düşünce de Bob Hart, karımı kolundan tutup zincir bölmesinin içine çekmiş.